Gazap üzümleri.
Ayrım 24.
Otoyolda koca koca arabalar. Sıcaktan pelteleşmiş, kızarmış bayanlar. Çevresinde binlerce aksesuarın dolanıp durduğu çekirdekler onlar. Her yanları krem, yağ, losyon, boya. Siyahı, pembesi, kırmızısı, beyazı, yeşili, gümüşü. Kimi saçının rengini değiştirmek için, kimi gözünün, kimi dudaklarının, kimi tırnaklarının, kimi kaşlarının, kimi kirpiklerinin, kimi göz kapaklarının. Bağırsakları çalıştırmak için çeşitli yağlar, tohumlar, haplar. Cinsel ilişkiyi güvenli, kokusuz ve ürünsüz kılabilmek için bir torba dolusu şişeler, şırıngalar, haplar, pudralar, sıvılar, jöleler. Bütün bunların dışında da elbiseler. Bir yığın gereksiz yük. Gözlerin çevresinde yorgunluk çizgileri. Ağızdan aşağıya doğru hoşnutsuzluk çizgileri. Memeler ufacık hamaklar içinde serilmiş yatıyor. Karınla kalçalar lastik kılıflara sıkışmış. Ağızlar sesli sesli soluyor. Gözler gamlı. Ne güneşten hoşlanıyor, ne rüzgardan, ne topraktan. Yiyeceklere isyan ediyor, yorgunluğa isyan ediyor. Onları hiç güzelleştirmeyen, durmadan yaşlandıran zamana karşı nefret duyuyorlar. Yanı başlarında kısa boylu, koca göbekli erkekler. Üstlerine ince takım elbise, başlarına hasır panama şapkalar giymişler. Temiz, pes pembe adamlar. Şaşırmış gibi bakan kaygılı gözleri tedirgin. Evdeki hesap çarşıya uymadığı için tedirgin. Güvenlik özlemi içindeler. Ama güvenliğin dünyadan giderek yok olduğunu hissediyorlar. Yaka iliklerinde bağlı oldukları locaların, kulüplerin rozetleri. Gittikleri o yerlerde bu küçük, kaygılı adamlar sırf sayısal kalabalığın gücünden aldıkları güvenle kendi kendilerine bir şeyler kabul ettirmeye çalışıyorlar. İş hayatının törenleştirilmiş bir soygun türü olmayıp iyi ve soylu bir uğraş olduğunu, iş adamlarının tüm ahmaklık sicillerine rağmen yine de zeki insanlar olduğunu, kendilerinin iş hayatı ilke ve kurallarına rağmen yine de iyi insan olduklarını, hayatlarının tek düze ve bezdirici değil, zengin ve dopdolu olduğunu, artık korkmayacakları günlerin yaklaşmakta olduğunu kendilerine kabul ettirmeye uğraşıp duruyorlar o yerlerde. İşte şu ikisi Kaliforniya'ya gidiyor. Beverly Vizier Oteli'nin lobisinde oturup imrenlikli insanları seyredecekler. Dağlara, evet dağlara bakacaklar. Ulu ağaçlara bakacaklar. Adam kaygılı gözleriyle bakacak. Kadın da bu güneşin tenini nasıl kurutmakta olduğuna yanarak bakacak. Büyük okyanusa bakacaklar. Sıfıra karşı $100 bahse girerim ki baktıktan sonra da hiç o kadar da büyük değilmiş diyecekler. Kadın kumsaldaki genç ve dolgun vücutlara imrenecek. Kaliforniya'ya gidişleri aslında sonunda Kaliforniya'dan eve dönebilmenin hatırı için. Dostlarına Trasidero'ya gittiğimizde falanca bitişimizdeki masaya oturdu diyecekler. İçi geçmiş artık ama kıyafetleri gerçekten güzel. Adam da orada sağlam ve tecrübeli iş adamlarıyla konuştum diyecek. Beyaz Saray'daki o heriften kurtulana kadar düzelmez durum diyorlar. O kadarla da kalmayacak. Bilen birinden duydum. Frengisi varmış kadının, anlıyorsun ya. Warner'ın o filminde oynuyordu. Zaten sinema artisti olmayı sağla solla yata yata başarabilmiş. Sonunda da tabii belasını bulmuş. Ama kaygılı gözler asla rahatlamıyor. Sarkık dudaklar asla hoşnut olmuyor. Koca araba saati 60 mille yolunu sürdürüp duruyor. Canım soğuk bir şey istiyor. Şu ileride bir yer var, duralım mı? Temiz midir dersin? Bu lanet olası yerde ne kadar temizlik olabilirse o kadar temizdir. Belki kapalı şişeden bir soda tehlikesiz sayılabilir. Koca araba gıcırdayıp duruyor. Tombul kaygılı adam karısının inmesine yardım ediyor. Mey kapıdan girerlerken onlara bakıyor ama gözleri görmeden yeni gelenlerin üzerinden kayıyor. El ızgaradan başını kaldırıyor, tekrar eğiyor. Mey biliyor. Bunlar 5 centlik bir soda içer, soğuk değil diye sızlanırlar. Kadın kağıt peçetelerden 6 tane kullanır, hepsini yere atar. Adamın boğazına soda kaçar, suçu Mey'nin üstüne atmaya çalışır. Kadın burnuna kokmuş et kokusu gelmiş gibi yüzünü buruşturur, çıkıp giderler. Ömürlerinin sonuna kadar herkese batılıların suratsız olduğunu anlatırlar. Elle yalnız kaldığı zaman bir isim takmıştı Mey bu tiplere. Meymenetsizler. İş kamyon şoförlerinde. Esas önemli olan kamyon şoförleri. İşte koca bir nakliye kamyonu geliyor. İnşallah dururlar. Şu meymenetsizlerin yarattığı tatsızlığı da hatırlar gelirlerse. Albuquerque'deki o otelde çalıştığım zamandan biliyorum. El nasıl çalar bu meymenetsizler bir bilsen. Önlerine ne çıkarsa, ellerine ne geçerse çalarlar. Arabaları ne kadar büyükse o kadar hırsız olurlar. Götürmedikleri kalmaz. Havlular, çatal bıçaklar, sabunluklar, akıl erer gibi değil. El aksi aksi o koca arabaları, o lüks yaşamı nereden buluyorlar sanıyordun sen diyor. Doğarken arabayla mı doğdular? Senin ömrün boyunca hiçbir şeyin olmaz. Nakliye kamyonunda bir şoförle bir yedek şoför var. İnip bir fincan kahve içsek mi dersin? Bu dükkanı bilirim. Saate göre yerimiz nasıl? İlerideyiz. Çek öyleyse. Buradaki kart karı pek hoştur. Kahvesi de iyi. Kamyon duruyor. İki adam ayaklarında haki, dizden sıkmalı pantolon, çizme, sırtlarında kısa ceketler, kafalarında siperli parlak asker kasketleriyle içeriye giriyorlar. Telli kapı açılıyor, çarparak kapanıyor. Nasılsın bakalım May? Vay, bizim koca Bill geri dönmüş. Ne zaman döndün sen bu rotaya? Bir hafta oluyor. Öteki adam plak makinesine 5 sent atıp plaklardan birinin yerinden çıkışını, dönen diskin onu karşılamak üzere yükselişini seyrediyor. Bing Crosby'nin sesi altın gibi. Teşekkür anılara, güneşli kumsallara. Bela oldun başıma ama sıkmadın beni. Şoför May'i duysun diye mırıldanıyor. Şırfıntı oldun ama orospu da demedik. May gülüyor. Arkadaşın kim Bill? Bu rotada yeni daha değil mi? Öteki adam kumar makinesine 1 5 centlik atıyor. 4 tane kazanıyor, hepsini geri atıyor, tezgaha yürüyor. Buyurun bakalım, ne istersiniz? Bir kahve, ne turtalar var? Muzlu krema, ananaslı krema, çikolatalı krema ve elmalı turta. Elmalı olsun. Yo, dur, şu kocaman kalın olanın eli. Bey tabağı kaldırıyor, burnuna götürüp kokluyor. Muzlu krema. Ondan kes, koca bir dilim. Kumar makinesinin başındaki adam benimki de aynı diyor. İkişer oldu. Yeni fıkralar var mı Bill? Dur, bir tane anlatayım. Bana bak, bayan yanında terbiyeni takın. Yo, bu pek kötü değil. Çocuğum bir okula geç kalmış. Öğretmeni niye geç kaldın diye sormuş. Çocuk da düveyi çektirmeye götürmem gerekli demiş. Öğretmeni baban yapamaz mıydı o işi deyince de elbette yapardı ama boğa o kadar iyi beceremezdi demiş. May kahkahadan kırılıyor. Sert gıcırtılı sesler çıkarıyor. O sıra tüm dikkatiyle soğan kıyan el başını kaldırıp gülümsüyor, sonra tekrar işine eğiliyor. Kamyon şoförleri önemli. İşin canı onlar. May'ye adam başı çeyrek dolar bahşiş bırakırlar. 15'er sent tursayla kahveye, 25'er de meyye. Üstelik asılmaya falan çalıştıkları yok. Taburede yan yana oturuyorlar. Kahve fincanlarından dışarıya kaşıklarını sapı uzanmış. Hoşça vakit geçiriyorlar. El ızgarasını siliyor, dinliyor ama lafa karışmıyor. Bing Crosby susuyor. Dönen disk aşağıya kayıyor. Plak tekrar destedeki yerini alıyor. Mor ışık sönüyor. Tüm bu mekanizmayı çalıştırmış, Bing Crosby'ye şarkı söyletmiş, koca bir orkestraya müzik çaldırmış olan o önemli 5 sent, incecik bir yarıktan kârların toplandığı kutuya düşüyor. Diğer bir sürü paranın tersine bu 5 sent gerçekten bir iş yapmış. Bir etki tepki ilişkisinin fiziksel sorumlusu olmuş. Kahve demliğinin musluğundan buharlar çıkıyor. Buzdolabının kompresörü bir sürü usulca çıtır diyor, sonra susuyor. Köşedeki elektrikli vantilatör kafasını ağır ağır sağa sola çeviriyor. Odayı ılık bir rüzgar üfürüyor. Otoyolda 66'lı arabalar vınlayıp geçiyorlar. Biraz önce Massachusetts plakalı bir araba durdu diyor May. Koca bir kahve fincanını tepesinden kavramış, kaşığın sapı iki parmağının arasından çıkıyor. Kahvesini çekerken birlikte biraz da hava çekiyor, yudumu soğutmaya uğraşıyor. 66'ya bir çıkmalısın da görmelisin. Ülkenin her yanından gelmiş araba dolu. Hepsi batıya gidiyor. Ömrümde bu kadar çok arabayı bir arada görmedim. Arada pek güzelleri de var. Bu sabah bir de kaza gördük dedi arkadaşım. Koca bir araba, Cadillac, özel yapım. Bir içim su, alçacık, krem rengi, benzersiz. Kamyona çarpmış, radyatörü olduğu yerde katlanmış, dosdoğru sürücüsünün üstüne. Herhalde hızı 90 falan vardı. Direksiyon karnına girmiş herifin. Çengene geçmiş kurbağa gibi kala kalmıştı. Şeftali gibi araba, bir içim su. Artık satsan 5 para etmez. Yalnız gidiyormuş herif arabada. El işinden başını kaldırıp sordu. Kamyona bir zarar vermiş mi? Hey tanrım, ona da kamyon denirse. Hani arabaların yarısını kesip kasa yapıyorlar ya onlardan. İçi sobalarla, tencere tavayla, şiltelerle, çoluk çocukla, tavuk piliçle dolu. Batıya gidiyorlar işte biliyorsun. Bu herif de saatte 90'la geliyor. Bizi geçmek için tuttu iki tekeri üzerinde şaha kalktı. Karşıdan bir arabanın geldiğini görünce de içeriye kıvırdı, bu kamyona gümletti. Kör kütük sarhoş gibi gidiyordu zaten. Birden havaya örtü, çarşaf, çocuk, tavuk, aklına ne geliyorsa hepsi uçuverdi. Çocuklardan biri öldü. Ömründe görmediğin pis bir görünüm. Hemen kenara çekip durduk. Kamyonu süren ihtiyar orada dikiliyor, ölen çocuğa bakıp duruyordu. Ne yaptıysak konuşturamadık. Dilsizdi sanki. Tanrım, yol baştan başa batıya gidenlerle dolu. Ömründe bu kadar çoğunu görmedim. Habire daha kalabalıklaşıyorlar. Nereden geliyor bütün bunlar acaba? Asıl acaba nereye gidiyorlar dedi May. Bazen benzin almak için duruyorlar burada. Ama başka bir şey aldıkları yok. Söylentilere göre hırsızmışlardı. Hoş, bizim burada açıkta duran bir şey yok ki çalsınlar. Bizden hiç çalmadılar. Koca Bill turtasını çiğnerken telli kapıdan dışarı yola doğru baktı. Sen her şeyini yine kilit altına alsan fena olmaz. İşte buraya geliyorlar. 1926 model bir Neş sedan yorgun bir tavırla yolun kenarına doğru yaklaşmaktaydı. Arka kanepesine tepeleme bohçalar, torbalar, tencere tavalar yığılmış, tepesine tavana yakın yerine de iki oğlan çocuğu oturmuştu. Arabanın üzerinde bir şilteyle katlanmış bir çadır göze çarpmaktaydı. Çadırın direkleri yan basamağa yatırılıp bağlanmıştı. Araba benzin pompalarına yanaştı. Koyu renk saçlı, sert yüzlü bir adam yavaşça indi. İki çocuk da yükün tepesinden aşağıya kaydılar, yere bastılar. Meyin tezgahın çevresinden dolaştı, kapı aralığında durdu. Adamın gri yünlü pantolonu, mavi gömleği vardı. Sırtı ve kol altları terden lacivert olmuştu. Oğlanlar yalnızca askılı tulum giymişler, başka bir şey giymemişlerdi. Yamalı yırtık tulumlardı üstlerindeki. Açık renk saçları başlarının her tarafında eşit boyda, diken gibi dimdik havada duruyordu. Kırpılmıştı çünkü. Suratları tozdan leke lekeydi. Dosdoğru hortumun altındaki çamur birikintisine gidip ayak parmaklarını çamurlara daldırdılar. Adam, "Biraz su alabilir miyiz bayan?" diye sordu. Meyin'in suratında bir sıkkın ifadeleri dolaştı. "Tabii alın." Sonra alçak sesle arkadakilere, "Hortumu yürütmesinler diye bakıyorum," dedi. Adam radyatör kapağını açıp hortumu delikten içeriye tutarken seyretti. Arabada oturmakta olan sapsarı saçlı bir kadın, "Buradan alabilir miymişiz, bir baksan," dedi adama. Adam hortumun burnunu çevirdi. Radyatörün kapağını kapadı. Çocuklar hortumu onun elinden alıp yukarıya kaldırdılar, kana kana su içtiler. Adam koyu renk lekeli şapkasını başından çıkardı. Garip bir tevazu içinde telli kapının karşısında durdu. "Bize bir somur ekmek satmanız olanak var mı acaba bayan?" "Mi? Burası bakkal dükkanı değil ki," dedi. "Bizde ancak sandviçte kullanacağımız ekmek var." "Biliyorum bayan." Gösterdiği tevazuda direniyordu. "Bize ekmek gerek. Buralarda hiç satılmazmış diyorlar." "Ekmeği size satarsak biz ekmeksiz kalırız." Neyinin sesi biraz kararsızlık göstermeye başlamıştı. "Açız," dedi adam. "Niye sandviç almıyorsunuz? Sandviçlerimiz var, hamburgerler var." "Elbet çok isterdik bayan ama alamayız. 10 sent hepimizin karnını doyurmak zorundayız." Utanarak ekledi. "Çok az paramız kaldı da." "10 sent ekmek alamazsınız ki," dedi Mey. "Bizdekiler hep 15 sentlik ekmek." El tezgahın ardından, "Allah Allah Mey, versin adama bir ekmek," diye omurdandı. "Ekmek kamyonu gelmeden ekmeksiz kalacağız." "Kalırsak kalırız, lanet olsun," dedi el. Aksi suratını eğip karıştırmakta olduğu patates salatasına baktı. Meyin'in tombul omuzları bir kalkıp indi. "Nelerle uğraşıyorum, görüyor musunuz?" dermiş gibilerden iki kamyon şoförüne baktı. Terli kapıyı açıp tuttu. Adam beraberinde bir ter kokusunu da sürükleyerek içeri girdi. Çocuklar onun ardından süzüldüler. Dosdoğru şeker kutusunun karşısına dikilip camdan içeri baktılar. Bakışlarında imrenme, umut, hatta istek bile yoktu. Bu tür şeylerin de var olabileceğine duyulan bir şaşkınlık vardı yalnızca. Çocukların boyu posu aynıydı, yüzleri de benziyordu. Bir tanesi tozlu bileğini öteki ayağının baş parmağıyla kaşıdı. Ötekisi onun kulağına yavaşça bir şey mırıldandı. Son ikisi de kollarını öyle gerdiler ki tulumun ceplerine sokulu yumrukları mavi kumaşın altından belli oldu. Mey bir çekmece çekti. Yağlı kağıda sarılı kocaman bir somun çıkardı. "Bu 15 sentlik somun," dedi. Adam şapkasını tekrar başına geçirdi. O sarsılmaz tevazuyla konuştu. Acaba bundan 10 sentlik kesmeniz olanak yok mu?" "El, Allah kahretsin Mey. Ver somun onlara," diye hırladı. Adam ele doğru döndü. "Olmaz. Biz 10 sentlik bir parça istiyoruz. Paramızı kuruşu kuruşuna hesapladık bayım. Kaliforniya'ya varabilmek için." Mey teslim oldu. "Bunu 10 senti alabilirsiniz," dedi. "O zaman hakkınızı yemiş oluruz bayan." "Boş verin, alın," dedi er. Kağıda sarılı ekmeği tezgahın üzerinden ileriye doğru itti. Adam arka cebinden bir deri kese çıkardı, iplerini çözdü. Tezgaha koyup ağzını iyice açtı. İçi madeni paralarla yağ içinde kalmış, eskimiş kağıt paralarla doluydu. "Bu kadar sıkışık olmamız size komik gelebilir," diye özür diledi. "Daha 1000 mil yolumuz var, varıp varamayacağımızı da bilemiyoruz." Kese işaret parmağını daldırdı, bir 10 sentlik buldu. Baş parmağıyla yardım edip yakalamaya çalıştı. Parayı tezgahın üzerine koyarken yanında bir de 1 sentlik bulunduğunu gördü. Tam onu tekrar keseye atacağı sırada gözü şeker cemekanının önünde donup kalmış çocuklara ilişti. Yavaşça onlara doğru yürüdü. Parmağını kırmızı beyaz çizgili iri çubuk şekerleri uzattı. "Bunlar 1 sentlik mi bayan?" Mey ilerleyip baktı. "Hangiler?" "Şu çizgililer." İki çocuk gözlerini kadının yüzüne doğru kaldırdılar. Soluk alıp vermeyi kestiler. Dudakları aradık, yarı çıplak vücutları kazık gibiydi. "Ha, onlar mı?" "Yo, onların 2 tanesi 1 senti. "O halde 2 tane verin bana bayan." Bakır parayı tezgahın üzerine dikkatle bıraktı. Çocuklar deminden bir içlerinde tuttukları soluklarını yavaşça bıraktılar. Meyi koca çubukları cemekandan çıkardı. "Alın," dedi adam çocuklara. Çekingen bir hareketle uzandılar. Her biri bir çubuk aldı. Sonra ellerini yanlarına sarkıttılar, şekerlere bakmadılar. ama birbirlerine baktılar. Ağızlarının köşelerinde utanç karışmış katı bir gülümseme vardı. Teşekkür ederim bayan. Adam ekmeği alıp kapıdan çıktı. Çocuklar kazık gibi adımlarla onun peşinden giderken çubuk şekerleri bacaklarının yan tarafına bastırıyorlardı. Ön kanepenin üzerinden maymun gibi aşıp yükün tepesine tırmandılar. Öte tarafa doğru birer deliğe girip sincap gibi gözden kayboldular.
Ayrım sonu.